Ayrım 4.
Savaş başlayınca Polly'nin kocası Pinson depolarını satıp Cenevre'de bir otel aldı. Yenilgiden birkaç hafta önce de karısı ve çocuğuyla birlikte Cenevre'nin yolunu tuttu. İngiliz yanlısı olduğu söyleniyordu. Pinot günün birinde Pinson ile Vernal'ın karşılaşmasını düşündü. Esaslı bir patırtı kopabilirdi. Pinot uçlardan çok uzaktı. Almanlarla çalışıyordu ama savaşı müttefiklerin kazanmasına itirazı yoktu. Murillo, Roche'nin tepesinde dolaşan tehlikeden söz ettiğinde Pinot pek şaşmadı. Almanlarla çalışabilir insan dedi. Ama Roy gibi çakalları hiç sevmem. Bugün iş ve sanayi çevrelerinde pek çok sonradan görme var. Lancia ile görüşmeye hazırım ben. Pinot Lancia'ya yardım önerdi. Lancia bu adamın Roche'ni kurtarabileceğini anlıyordu. Almanlar ona el sürmeye cesaret edemezlerdi. Fırsattan faydalanan Pinot da Lancia'nın işine sermaye koyacaktı. Ama gerek Leo, gerekse Roy yüzünden çok şey yitiren Lancia bir yabancıyla işbirliği yapmak istemiyordu. Görüşmeler başladı. Pinot, Lancia karşısında bir koruyucu gibi davranıyordu. Onun gözünde bir iş adamına ne Corbel'in havası uygundu ne de Lancia'nın hoppa tavırları. İçinden bu garip adamla alay ediyordu ama onurunu kırmamaya da dikkat ediyordu. Sanki Roche'nin kurucusuymuş gibi konuşuyordu Lancia ile. Lancia, Pinot ve karısını yemeğe çağırdı. Görüşmeler ilerliyordu. Morris laf arasında Marthe'ye, ''Bugün söz keseceğiz sanırım. Belki yakın bir gelecekte de düğünü kutlarız.'' dedi. Sadıcım diye adlandırdığı Morillo'yu da çağırmıştı yemeğe. Sisli bir Kasım günüydü. Sabahtan beri evde ışık yanıyordu. Herkes tıksırıp öksürüyordu. Marthe, sadeliği ve ev hanımlığıyla Pinot çiftinin çok hoşuna gitti. Herkes durmadan konuşuyor, savaş öncesinin sözünü ediyordu. Bir tek Lancia olduğu yerde kıvranıp durmaktaydı. Bu Morillo da nerede kaldı? But fazla pişecek. Yaptığı hiç de hoş değil. Doktor beklemeden oturdular sofraya. Lancia kızgındı. Pinot onu yatıştırmaya çalışıyordu. Morillo'nun huyunu iyi bilirsiniz. Herhalde kentin öbür ucundaki bir hastaya çağrılmıştır. Üstelik bedava tarafından. İşte size heykel dikilecek bir adam. Bizde namusuyla çalışanlara gereken değer hiç verilmemiştir. Herkes de sanayi şövalyelerine, entrikacılara tapma merakı. İşte çözülmemizin başlıca nedenlerinden biri. Almanlar bize çok şey öğrettiler diye cevap verdi Lancia. Yine de insanın başkalarına bağlı olması acı şey. Ne diyorsunuz Bay Pinot? Bütün bunlar günün birinde sona erecek mi? Marthe kocasına serzeniş dolu bakışlarını yöneltti. Böyle sözlerin için söylerdi Morris. Evet, Pinot insanda olumlu bir izlenim bırakıyordu ama bugün insan kime güvenebilirdi ki? Lancia karısının göz kırpmasındaki anlamı kavradı. Yine de söylediğinden pişmanlık duymadı. Pinot ile işbirliği yapabilirdi. İyisi mi bir takım tatsız sürprizlerle karşılaşacağına ne melek işi olduğunu önceden anlardı. Almanlar eninde sonunda gidecek dedi Pinot. Onlardan yakınamam. Bana çok saygılı, çok iyi davrandılar. Ama Fransızım ve sizi anlıyorum. Vernal zaferden sonra Almanların bütün Fransa'yı ve işgal ettikleri öteki ülkeleri boşaltacaklarını söyledi. İş başında ancak kendilerinden yana hükümetler bırakacaklar. Mareşal yaşadığı sürece kimse onu başından atmayı düşünemez. Aslında Mareşal göstermelik olarak iyi. Almanlar Deat'ı Lavalle, Lavalle'de Darlan'a yeğe tutuyorlar. Bir takım incelikler var. Bana kalırsa Avrupa 20 ya da 30 yıl daha Alman kalacak. Doktor Morillo soluk soluğa içeri girdi. Marthe şaka yollu azarladı onu. Kendi kendinizi cezalandırdınız. Isıtılmış et yemek zorundasınız. Morillo uzun süre sustu. Çorbasını içerken kurnazca bir Lancia'dan bir Pinot'tan yana bakıyordu. Sonra peçetesiyle ağzını silip her zamanki gibi gürültülü bir kahkaha attı. Bu gece Vernal uyuyamayacak. Kendisine Veronal verebilirim. Haberiniz yok mu? Amerikalılarla İngilizler Cezayir'e çıktılar. Pinot heyecanını gizleyemedi. Doğrusu böyle bir şey bekleniyordu ama insan pek çok şeyi bekler, yine de şaşar kalır. Savaşı müttefikler kazanırsa onları ilk selamlayacak kişinin kendisi olduğunu düşünmüştü hep. Kendisine taş atmaya kim cesaret edebilirdi? Yurtseverler neredeydi? Pinson istediği kadar ödün vermesin. Cenevre'de yaşıyor. O Pinson bile kayınpederinin namuslu bir Fransız olduğunu kabul eder. Ama Pinot biraz tedirgindi. Bir soruşturma açıp Batman'ın nereden geldiğini soracaklardı. Evini nasıl almıştı? Alman işgalinde fabrikası neden üç fardiye çalışıyordu? Dünyanın her yerinden kıskanç kişiler bulunuyordu. 36 yılındaki gibi belirverecekti komünistler. Pek de hoş olmayacaktı. Üzüldünüz mü Bay Pinot? Diye sordu doktor. Bu ihtiyar kuşkucu da kendini her şeyi söylemeye yetkili sanıyordu. Martel sorunun yersizliğini fark etmişti. Pinot cevap verme fırsatını bulamadan ''Neden yemekte evde de siyasetten konuşuyorsunuz anlamıyorum.'' dedi. Ev sahibesinin haklı olduğuna karar veren Pinot sulu bir armuda el attı. Lansiye gülümsüyordu. Çıkarma yaptılar demek. Savaş öncesinin mutluluğu belki de geri gelecek. Lansiye'yi kimse cezalandıramaz ama Martel ile birlikte Jelinot'a gideceğim. Burton'in ölümü üzerine bir yazı yazdım. Sözlerimi tartmayı bilmedim. Onlarla birlikte sürüklendim. Ama bu neyi gösterir? Her şey bir yana, Bertie damadımdı. Siyasetin burada işi ne? Ben Pinot değilim. Almanlar beni epey sıkıştırırlar. Louis İngiltere'ye gitti. Mado da orada olmalı. İşte çocuklarımın eğitimi ortada. Müttefiklerin yakında Marsilya'ya çıkarma yapıp yapamayacaklarını da öğrensem, Cezayir ile Marsilya'nın arası pek uzak değil. Mareşal onları Marsilya'da karşılar. O anki sevincini gözümün önüne getirebiliyorum. Ve Lansiye gülümsemeye devam ediyordu. Pinot'un yanında her şeyi açık açık konuşmamak gerektiğinin farkındaydı. Marte üzülecekti. Yine de gülümsemesinin nedenini anlatmak istedi. Uzun zamandır bu kadar iyi bir armut yememiştim. Murillo üstüne başına armut suyu ve tükürük saçmıştı. Yaptığı etkiden memnun, gülüyordu. Sonra çıkarma yapmakla iyi iş gördüler. Sevinecek şey bulamıyorum ben bunda. Sömürgelerimize el koyuyorlar. Almanlarla savaşmak isteseler, çıkarma yapacak daha iyi yer bulurlardı. Konukları gittikten sonra Lansiye olayları düşündü. Pinot'a bağlanmamak gerektiğine karar verdiler. Savaşın sonu yaklaşıyordu. Pinot, Almanlarla işbirliği yapıp adını lekelemişti. Şu sıra Leo, Yahudi olduğu için başım dertte. Ama Almanlar buradan atılınca, başım yine derde girecek. Neden Pinot ile ortaksınız? Hem bir Yahudinin evinin üstüne oturmuş. En iyisi ortaklıktan vazgeçmek. İnsan ki yalnız kendi hayatının hesabını verebilir. Marte'ye, Marcel'ine ne kadar bağlı olduğumu biliyorsun dedi. Kader dul kalmamı istedi. Ve yine kader seni bana yolladı. Halime şükrediyorum. İnsanın kalbini bir başkasınınkiyle birleştirmesi ne tatlı şey. İş hayatında durum böyle değil. İnsan yalnızken mutlu oluyor. Pinot namuslu bir adam. Bertie gibi öne çıkmıyor. Zaferi kazandığımızda başının derde girmeyeceğini umarım. Yine de ona bağlanmamak daha iyi. İki gün sonra Lansiye, Almanların ateşkes sınırını aşıp Lyon ve Marsilya'yı işgal ettiklerini öğrendi. Demek ciddi bir savunma yapmayı düşünüyorlardı. Atlantik kıyıları gibi güneyi de tahkim ediyorlar. Morillo'nun söylediği doğru. Müttefiklerin acelesi yok. Fareler kediyi vaktinden önce gömdüler. İngilizlerle Amerikalılar belki bir gün zaferi kazanabilirler ama o güne kadar Roy cenaze duamı okutacak zamanı bol bol bulur. Lansiye birkaç gün düşündü, durdu. Sonunda Pinot'un önerisini kabul etti. Geçen gün çok şaşkındım Marte, anlıyor musun? Almanlar gerçek bir güç. Morillo birkaç yüz Rus'un Stalingrad mevzilerinde gizlenmesiyle yetiniyor. Ama bunun önemi yok. Cezayir ile Marsilya arasında deniz var. Olanakları hesaba katmak gerek. Pinot Rochen'i koruyabilir. Üstelik damadı Vernon, eşine az rastlanan alçaklardan. Otto Abbes'te dostluk ettiği söyleniyor. Pinot ile Lansiye görüşmelerinin işle ilgili bölümünü bitirdiklerinde siyasetten konuştular. 10 günde çok şey değişmişti. Müttefikler Cezayir'deydi. Almanlar da Marsilya'daydılar şimdi. Darlan'ın Mareşal'a ihanet edeceğini aklıma gelmezdi dedi Lansiye. Ben Darlan'ı mahkum etmiyorum. Başka ne yapabilirdi? Birçok insanın hayatını kurtardı. Mareşal'ın onu Cezayir'e bu amaçla göndermediğine malum. Lansiye ne diyeceğini bilemedi. Pinot tıpkı benim gibi, Mareşal gibi gerçek bir Fransız. Pinot, sevgili dostum, olaylar öylesine karışık ki insanın aklı başından gidiyor. Ben Mareşal'a güvenmiyorum. Mareşal göstermelikten başka şey değil. Ama çevresindekiler Fransa'yı kargaşalıktan kurtarmaya çalışıyorlar. En korkuncu komünizm. Almanlarla işbirliği yapanlara karşı çıkabilir, Yine de lejyon askerlerinin Doğu cephesine gönderilmelerini alkışlayabiliriz. Bolşeviklerle savaşmak her Fransızın görevidir. Bu konuda Laval ile aynı düşüncedeyim. Laval Münih'e, Hitler'in yanına koştu. Biraz fazla ileri gitmiyor mu sizce? Hiç de değil. Görevi bunu gerektiriyor. Tıpkı Darlan'a verilen görevin Amerikalılarla anlaşmak olması gibi. Her türlü olanı göz önünde tutmak zorundayız. Kendimize özgü bir siyasetimiz var. Fransız siyaseti. Amerikalıların Darlan ve Giraud'u yanlarına almalarına çok sevindim. Şimdi komünistler bir müttefik zaferine bel bağlamamak gerektiğini anlayacaklardır. Lansiye şaşkına dönmüştü. Pinot'u bir bezirgan sanıyordu. Oysa karşısındaki bir filozoftu. İşini de iyi biliyordu. Hemen o akşam Lansiye Mollo ile görüşmeye gitti. Buluşunu ona açıklamak istiyordu. Mollo karanlık bir odada oturuyordu. Çok üzgündü. Karısı evde yoktu. Kendi düşüncelerine dalıp giden Lansiye doktorun ne durumda olduğunu fark etmedi bile. Başladı yüksek sesle anlatmaya. Şu Pinot yalnız iş adamı değil. Aynı zamanda bir siyaset adamı da. Bir yurtsever. Bakın bulduğu çareye her şeyi önceden kestirmek gerek. Vay canına. İlk ayrı yönde çalışan kızlara varıncaya dek her şeyi önceden hesaplamış demek. Rahat edebilirsiniz Morris. Onunla birlikte olursanız başınız derde girmez. Mükemmel bir namussuzdur. Darlan kadar değil tabii ama Roşen için biçilmiş kaftan. Darlan'a da namussuz mu diyorsunuz? Namussuz deyiminden anladığımız şeye bağlı. Uşak efendisine sadık kalmak zorunda değil ya. Darlan yer değiştirdi. Laval, Darlan, Maraşal hepsi birbirinin aynı. Lansiye ancak o sıra Mollo'nun üzüntüsünü fark etti. Bir kere bile gülmemişti. Hasta mısınız? Diye sordu. Ben mi? Bizim gibilerin yaşında hastalığın zerrece önemi yok. Yuvarlanıp gidiyoruz ya, o da bir şey. Gençler can veriyor. Pinot ya da Darlan düşünüyorlar. Kime yatırım yapmalı? Amerikalı koruyucuya mı? Yoksa Almanlara mı? Ve bu arada gençler ölüp gidiyor. Rönen'in nerede olduğunu biliyor musunuz? Güneydeydi ama belki Almanlar şu güne kadar onu tutuklamışlardır. Lansiye doktorun büyük oğlu Rönen'in Almanlarla çatıştığını biliyordu. Bir öğrenci gösterisinden sonra da güneye kaçmıştı. Sizi anlıyorum sevgili dostum. Benim de aklım fikrim oğlumda. Louis ne oldu acaba? Belki Cezayir'dedir. Mado'dan hiç haberim yok. Bir bakıma sizin Pierre en iyi durumda. Düşmanın elinde tutsak olmak iğrenç bir şey. Ama savaşın dışında kalıyor hiç olmazsa. Savaş bitince yine size dönecek. Bilmem, dün Pierre'in arkadaşlarından biri beni görmeye geldi. Kampta beraberlermiş. Almanlar 3. derece verem olduğu için çocuğu bırakmışlar. Nasıl yaşadıklarını anlattı. Patates kabuklarından yapılma çorba içiyor. Hiçbir zaman ısıtılmayan barakalarda yatıp kalkıyor. Öldüresiye çalıştırılıyorlarmış. Ama durumları Ruslarınkilerden iyiymiş. Burnlarının dibinde genç Rus kızları dizanteriden can veriyormuş. Baraka amirleri eşek sudan gelinceye dek dövüyormuş kızları. Ne korkunç şey, ne büyük bir canavarlık. Benimle konuşan genç, Pierre'in bir Rus kızıyla dost olduğunu anlattı. Birbirlerine yardım ediyorlarmış. Neşeli bir kızmış. Pierre avutmaya çalışıyormuş. Pierre güçlü değil, sırtına yüklenenleri zor taşır. Sonuna kadar dayanamaz diye korkuyorum. Ciğerleri zayıf. Lansiye Mollo'nun gözlerinde yaş biriktiğini ilk kez gördü. Doktor başını çevirdi ve Stalingrad konusunda haklı olduğumu görüyorsunuz dedi. Buna diplomasi denmez. Paris soru okudunuz mu? Almanlar şöyle diyorlar. Alman ordusu her türlü olasılığa karşı koymaya hazırdır. Zafer kazanmış kişilerin ağzından garip bir konuşma değil mi? Morris, savaşın sonuna kadar yaşayamayacağımı biliyorum. Üstelik o zamana kadar yaşamak istediğim de yok pek. Hayale kapılmıyorum. Değişen bir şey yok, olmayacak da. Ama şu sıra Rusların Almanları durdurmaları hoşuma gidiyor. Pinot'un titrediğini, Darlan'ın Amerikalıları aradığını, Amerikalıların Darlan'ın peşinde olduğunu bilmek beni ayrıca sevindiriyor. Ne kötü huylu adam diye düşündü Lansiye. Başkalarının başının derde girmesi onu sevindiriyor. Ama gençlere ben de acıyorum doğrusu. Louis, Rene, Pierre. Ya Mado? Ne oldu? Bir aydan beri Mado bir göçebe hayatı sürüyordu. Bir kente geliyor, bir sokak, bir ev, bir insan buluyor, saçma sapan şeyler söylüyordu. Teyzeniz grip oldu ya da satılık bir kanaryan var gibi. Ardından bir takım direktifleri karşısındakine iletiyor, bildirilerin atılıp atılmadığını soruyor, dinamit yedeğinin ne durumda olduğunu öğrendikten sonra çekip gidiyordu. Mado bağlantı kurmakla görevliydi. Dış görünüşü kimse de kuşku uyandırmıyordu. Anında aptal bir köylü kız, bir orospu ya da süsüne düşkün bir genç kız havasına bürünebilirdi. Hemen görünüşü, davranışı, konuşması değişir, havalı, yapmacık tavırlı, saf olmayı bilirdi. Babasının can çekiştiğini öne sürüp ağlayabilir, moda olan saç tuvaletlerinden uzun uzun söz edebilir, ne durumda olursa olsun dönüp kalabalığa karışabilirdi. Fransız yollayalım diyorlardı hep arkadaşları, o gerekeni yapar. Kentler birbirini izliyordu. Sisi, karanlık ve kuytu girintileri, iki kapılı avluları, gizlenecek yerleriyle Lyon, karmakarışık, gürültücü kalabalığı, rıhtım orospularının kahramanca çalıştığı, insancıl filozofların kahveden sahte sanat eserlerine, meşhur kişilerin büstlerine varıncaya dek her şey sattıkları Marsilya, dumanlı ve upuzun Saint-Étienne, 40 yıllık Hoppa Nice, bir sonbahar yağmuru vagonun camlarına vuruyor, ineklerin hareketsiz durduğu tarlalar gelip geçiyor. Bağ bozumu mevsimi. Kadınlar ırmakta çamaşır yıkıyor. Koca koca dağlar dimdik denize iniyor. Ara sıra Franz, kavak ağaçlarının gölgelediği bir yolu izler, ihtiyar bu kadının buruşuk yüzünü andıran eğri büğrü bir başka yola sapar, dağa tırmanan bir patikanın üzerinde köpeğin havladığı, içeride gaz lambasının tüttüğü, soğanların kuruduğu köy evine girer. Pabuçlarının altı ya kalın, kızıl bir kıl tabakasıyla kaplıdır ya da gümüşsü bir tozla. Franz geceyi orada geçirir, sabah yeniden yola koyulur. Çevresinde hayat sürüp gitmektedir. Bağcılar 1942 yılının büyük bir yıl olacağını söylemekteler. Köy gençleri Almanya'ya gönderilmemek için sahte kimlikler satın alıyorlar. Yeni evliler bir dolap, bir yatak alabilmek için vesika ediniyorlar. Okullarda küçük çocuklara Pöte'nin babanın Fransa'yı nasıl kurtardığı anlatılıyor. Almanlara şarap, sucuk, portakal, eski minyatürler, kokular, açık saçık fotoğraflar satılıyor. Almanlardan sigara, jilet, aspirin alınıyor. Herkes ticaret yapıyor, fiyatları öğreniyor, malını elden çıkarıyor. Pek çok kişi para kazanıyor, evini resimlerle süslüyor, büyük davetler veriyor. Frans gelinlik giymiş genç kızlar, bayramlıklarını sırtına geçirip çocuklarını gezdiren analar, içkiyi fazla kaçırıp düşlere dalanlar, aşıklar, tavla oynayan ihtiyarlar görüyor. Ne kadar yalnızız diyor kendi kendine. Kaç kişiyiz? 10 bin, belki 100 bin, kim bilir? Öbürleri yeni düzene uyuverdiler. Hayatlarından hoşnut değiller. Uzaktaki savaşın sözünü ediyorlar. Müttefikler Afrika'da, Stalingrad hep dayanıyor. Ama Stalingrad'la Cezayir o kadar uzak ki. Oysa Alman komutanlığı iki adım ötede. Para kazanılabilir, karınlar doyabilir, durumdan hoşlanmayan, Almanları benimsemeyen varsa Londra radyosunu dinleyebilir. Ama tek kelime söyleyen ya Almanya'ya gönderilir ya da Gestapo merkezinde kendisine ölesiye işkence edilir. Ona bir gece için evini açan avukat, Almanlarla savaşmak için insanın deli olması gerek demiş, sonra da eklemişti. Ben de delinin biriyim. Kendini kahraman sanıyordu. Herkes alçak sesle konuşuyordu. Bu fısıltı Mado'yu inatçı bir sonbahar yağmuru gibi izlemekteydi. Yalnız Almanlardan korkulmuyor, herkes birbirinden, komşusundan, iş yerindeki arkadaşından, gevezelerden, kışkırtıcılardan, casuslardan, satılmışlardan, gönüllü muhbirlerden, sözde solculardan, çifte kimlikli, çifte vicdanlı adamlardan çekiniyordu. Kavşaklarda haykıran, yaratılışı, barikatları, balyozlarıyla övünen Fransa nerede? Bir Alman geçmeye görsün. Uşak gibi boyun kırıp ona gülümseyecek biri çıkıyor mutlaka. Toulon olayı. İkinci Dünya Savaşı'nda Fransız donanması Almanlara teslim olmayıp Toulon'da intihar etti. Bile bir şey değiştirmemişti. Uzaktan gelen patlama ülkeyi şaşırtmış gibi bir an her şey donmuştu. Sonra intihar şairlere esin kaynağı olabilir. Gözyaşı döktürebilir ama taklit edilemez. Raoul eski bir komünistti. Frans onu ötekilerden anlayışlı buluyordu. Sordu. Bildirilerimizde Toulon'un sözünü ediyoruz. Ama neden gemileri uçurdular? Neden Fransa'dan ayrılıp savaşmayı denemediler? Raoul hüzünlü bir gülümsemeyle cevap verdi. Baştakiler Vichy hükümetine bağlı subaylardı. Donanmayı Almanlara teslim etmediklerine de şükür. Paris'te Mado'nun gözünden pek çok şey kaçıyordu. Orada gizlenmek zorundaydı. Burada her gün kayıtsız kişilere rastlamaktaydı. Yazın Luke, biz keşif kollarıyız demişti. Ordu çok gerimizde. Bu ordu zamanda yetişebilecek miydi? Kısa süre önce biri trende ya da kahvede Stalingrad'ın sözünü ettiğinde Frans sevinirdi. Şimdi bu sözler acısını daha da arttırıyordu. Orada insanlar ölüyor, burada genç ve güçlü bir çocuk bir fıçı şarabı okutup ardından yaşasın Ruslar diye haykırıyor. Birinin kendilerini kurtaracağını sanıyorlar. Bolşeviklerin Londra radyosu spikerlerinin, Cezayir'e çıkan Amerikalıların, Kurnaz Darla'nın, rastgele birinin, en yüreklileri kendisini bir geceliğine gizleyenler bile başlarını sallayıp acele etmemek gerek diyorlardı. Bir Alman öldürürsünüz, karşılığında 100 Fransızı kurşuna dizerler. Rusya'da büyük savaşlar oluyor. Müttefikler çıkarma yapacak. Şimdi olmazsa ilkbaharda. Beklemeliyiz. Hepsi de aynı şeyi tekrarlıyordu. Beklemek, mutlaka beklemek. Mado, Josette'i gördüğüne sevindi. Bir hücreyi anımsatan duvarları beyaz kireç badanalı bir odadaydılar. Duvarda bir çarmıha gerilmiş İsa, içeride lavanta kokusu, delik deşik bir de masa. Josette, Mado'nun acelesi olduğunu biliyordu. Hemen işten söz etmeye koyuldu. Mayın işiyle uğraşacağımızı Raoul'e söyle. Şu sıra yeni bir saldırıya hazırlanıyoruz. Silaha gerek duymaktayız. Gülünç gelecek ama elimizde topu topu 10 tabanca kaldı. Her gün çarpışmak zorunda kalabiliriz. Raoul'ü ne zaman göreceksin? Treni kaçırmazsam yarın akşam. Demek perşembe ya da cuma günü dönersin. O zaman her şeyi konuşuruz. Bir sorun daha var. Harry'i gördün mü? Paris'ten ayrılmadan önceki gün. Bir aydan fazla oluyor. Sağlık durumu iyi, çok yürekli. Bana da cesaret verdi. Dışarı çıkmak üzereyken Mado aceleyle, Mimi'nin de çok iyi olduğunu bildirmemi istedi, diye ekledi. Frans, makinalılardan Raoul'a söz ettiğinde karşısındaki gülmeye başladı. Sen bizi zengin mi sanıyorsun? Elimizde 4 Alman makinalısı var. 4'ü de savaş ganimeti. İngilizler ancak öbürlerine uçakla silah atıyorlar. Onlar da bize bir şey vermiyor. Bir an sustu. Sonra, onlarla konuşmaya çalış dedi. Belki sen bir şeyler koparabilirsin. Bir edebiyat hocası var başlarında. Ben kötü bir diplomatım. Hem sonra adım uzlaşmaza çıkmış. Sen Parislisin. Hem sonra tatlı bir görünüşün var. Onların ne yapacağı belli olmaz. Keyiflerine bağlı. Frans'ın buluşup konuşacağı lise edebiyat öğretmeni George Rammel, savaştan önce siyasetle ilgilenmemişti.